Ayrım 21. Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 251. 41. Bölüm. İşte suçlu dedi Kenhir suskun nefere. Ustabaşı küçük dikdörtgen bakır parçasını inceledi, levhayı kaplayan küf madene kazılmış işaretleri örtmüştü. Bu metinleri iyi biliyorum dedi mezar kâdibi küfü tırnağı da kazıyarak, kara büyü kitabından alınmış, hırslı birinin ele geçiremediğini yok etmeye yarar. Nereden buldun bu lanetli levhayı? Duvarın arasına sıkıştırılmış, oysa her köşeyi sıkı sıkıya gözden geçirmiştim. Bilge kadının yaydığı güç levhayı görünür hale getirince büyünün hiçbir etkisi kalmadı. Demek içimizden birinin ruhu böylesi bir günah işleyebilecek kadar lekeli. Ya tekrar denemeye kalkarsa? Bence bunu düşünüyordur ama artık pek kolay olmayacak. Bilge kadın ve Hathor rahibeleri hakikat meydanının tüm yapılarını kapsayacak bir güvenlik ağı kuracak. Adamımızın bu ağı aşabileceğini sanmıyorum. Ben de öyle. Böylesi bir saldırı ancak dışarıdan gelebilir. Öyle olduğunu umalım Nefer ama bana kalırsa gerçek çok daha acı. Firavun'un mezarını yapmanın tehlikeli bir macera olacağının bilincinde misin? Yoksa eşimden daha az cesaretli olduğumu mu düşünüyorsunuz? Mezar katibi ustabaşının güvenliğinden sorumludur ve gereken önlemlerin alınmasını ister. Panebin varlığı sizin için yeterli mi? En azından daha fazlasını tercih ederdim. Düşünmem gereken yapmak, kendimi korumak değil. Eğer hakkında en küçük bir kuşku olsaydı, Kenhir ve Sobek çoktan harekete geçerdi. Bu nedenle hain hiç tasalanmadı. Ustabaşının emirlerine harfiyen uyacak, arkadaşlarıyla arasındaki dostluk bağlarını pekiştirecek ve ekipte çalışmaya devam edecekti. Oysa zanaatkarların içine korku yaymak ve şantiyenin açılmasını geciktirmek için o bakır levhayı alet odasının duvarının iki taşı arasına sıkıştırırken büyük sıkıntı çekmişti. Suçüstü yakalanmaktan çekinmiş, bu yüzden de kem göze gereken özeni gösterememişti. Başarısızlığının nedeni de buydu zaten. Saldırıyı uzaklaştırmak için mezar katibi ile bilge kadın güçlerini birleştirmişti. Hain maskesinin düşeceğinden korkarak bir daha böylesi bir tehlikeye atılmamayı düşündü. Krallar Vadisi'nde bir ebedi istirahatgah yapımı sadece sırtına fazla iş yüklemekle kalmayacak, aynı zamanda köyün dışında onu bekleyen serveti de geciktirecekti. Bir de mezarın başarıyla tamamlanması durumunda Nefer'in kazanacağı ün vardı. Başlangıçta sadece kendini ve zenginliğini düşünüyordu hain. Bu arada lonca ile mücadele etmek zorunda kalmayacağını umuyordu. İhaneti geliştikçe çatışmanın kaçınılmaz olduğunu gördü. Hakikat meydanının onu suçlayarak karşısına dikilmesine izin veremezdi. Bu nedenle loncayı yıkmak isteyenlere şu ya da bu şekilde yardım etmek zorunda kalacaktı. Sağ 2000 zanaatkarları karıları ile çocuklarını öpüp vedalaştıktan sonra bellerine geniş kumaş kuşaklar sardı ve üzerine de peştemallarını geçirdiler. Geçidi aşarak Krallar Vadisi'ne gidecekler, köye dönmeden önce de 9 gece o geçitte kalacaklardı. Başta suskun Nefer ve ustabaşı Sin Necem'in mezarı önünde saygıyla eğildiler. Dipnot Deyrül Medine'deki bir nolu mezar. Sonra gömütlüğü bir uçtan diğerine geçip Batı Tepesi'nin zirvesine çıkan dar ve taşlı politikaya sardılar. Dik bir uçurumun kenarından geçmeleri adımlarını atarken son derecede dikkatli davranmalarını gerektiriyordu. Kenhir için oldukça güç bir işti bu ama elinde ne de olsa sağlam bir asa vardı. Dağa bakıp homurdanmakla birlikte adım atmayı sürdürüyordu. Sollarında kalan batıdaki piramit biçimindeki zirve tüm haşmetiyle hakimdi manzaraya. Sağlarında yani doğuda da soylu mezarları, milyon yıllık tapınakları ve Nil'e kadar yayılan tarlalarıyla görkemli bir manzara vardı. Nefer, Merneptah'ın mezarıyla daha da güzelleştirmeyi umduğu tanrısal manzarayı uzun uzun içine çekti. Panebin de gözleri kamaşmıştı. Ona bunca harikayla dolu büyüleyici yaşamı bağışlayan tanrılara şükranlarını yeterince belirtebilecek miydi? Ustabaşı patikada yürümeye koyulduğunda güçlü Nalt uzanıp koluna yapıştı. ''Dikkatli ol, yoksa bayır aşağı yuvarlanırsın. Burası oldukça tehlikeli. Daha önce de çok kaza oldu. Bırak da önden gideyim.'' ''Endişelenme, dikkatli olurum.'' Nalt üzgün göründü ama yine de sıradaki yerini aldı. Kafile dinlenme yeri olarak kullanılan köy ile Krallar Vadisi arasındaki geçide doğru ilerledi. Orada harçla tutturulmuş, kireç bloklardan yapılmış 78 kulübe ile yara yaslanmış 50'ye yakın küçük dua odası vardı. Mezar katibi zanaatkarları, talih doğuran Amon'a adanmış sunağın önüne getirdi ve çalışmaların başarıyla sonuçlanması için sessiz yakarışlar yapıldı. Hakikat meydanı zanaatkarlarının tanrılara saygılarını sundukları dikitlerle dolu bu tuhaf yere şaşkınlık ve hayranlıkla bakıyordu Panep. Anlaşıldığı kadarıyla sadece dinlenmek için gelinen bir yer değildi geçit. Daha çok tefekkür ve buraya hakim olan görünmez güçlerle ilişki kurmak için yararlanılıyordu bu geçitten. ''Rüzgar daha güçlü esiyor, Amon'un sesi de daha anlaşılır çıkıyor.'' dedi Kenhir Panev'e. ''Eğer onunla karşılaşmamıza izin vermeseydi yolumuzu bulamazdık. Artık yerleşelim.'' Damı yassı taşlardan ve ağaç dallarından yapılmış her kulübe iki odadan oluşuyordu. Birinci odada içine U biçiminde bazen sahibinin adını taşıyan bir iskemlenin oyulduğu taş bir sıra, penceresiz olan ikincide ise gelenin hasırını sereceği taş bir kerevet vardı. Mezar katibi en geniş ve en rahat kulübede kalıyordu. Fazla odayı yazıhane olarak kullanacaktı. Köyün doğusundaki kulübe hem güneşten hem de rüzgardan iyi korunuyordu. ''Biri kulübemi süpürme iyiliğini gösterir mi?'' diye sordu Kenhir. ''Emrinizdeyim.'' diye cevap verdi Panep. Pişkin somun pay, güçlü nahat, halat kasa ve çakal Unes getirdikleri iki günlük erzaklarını kulübelerine yerleştirdiler. Yarından tezi yok, polisin gözetimi altındaki yardımcılar geri kalanını getirecekler, çalışma sürelerinin sonuna kadar da her gün getirmeyi sürdüreceklerdi. Somurtkan Karo ile kararlı Gao su testilerini dağıtırken cömert Didya ve alim Tuti ekmekleri, soğanları, kuru balık ile inciri ortak masa olarak kullanılacak büyük ve yassı taşıt üzerine yayıyordu. Geçitte ateş yakmak, yemek pişirmek yasaktı. Köydekilerden çok daha katı olan yaşam koşulları bir evin rahatını, bir ocağın sıcaklığını özletmek, değerini öğretmek ister gibiydi sanki. Hiçbir iş yapmayan kurtarıcı şeddi sadece. Kulübesinin eşiğine çökmüş, üzeri yiyeceklerle dolu bir sunak masası çiziktiriyordu. Ustabaşı yaklaştı. ''Ne düşündüğünü biliyorum,'' dedi ressam, ''ama yanılıyorsun. İkimizden birinin bu küçültücü işleri bir kenara bırakıp aklını özgür bırakmasının zamanı çoktan geldi de geçiyor bile.'' ''Söylediklerini kabul ettiğimi varsayarsak o adamı benim seçmem daha doğru olmaz mıydı?''
''Ekibin en iyi gözlemcisi ben değil miyim? Resim yaparken gözetliyorum.''
''Bir tehlikenin bizi tehdit ettiğini mi düşünüyorsun?''
''Bu dağ insanın varlığından hiç hoşlanmıyor. Onun için tetikte olmak en iyisi.''
Panep mezar katibinin kulübesini süpürmüş, kendine ayrılan kulübeyi temizlemeye girişmişti.
''Burada insan çok iyi uyur herhalde,'' dedi ustabaşına. ''Oysa ben ilk gecemi göğe bakarak geçireceğim. Ne inanılmaz bir yer. Burada bizden öncekilerin varlığını duyuyorsun. Eserlerini yaratmadan önce buralarda tefekküre daldılar ve batı zirvesinin sessizliği ve görkemiyle beslendiler. Bu köyden hiç ayrılmamak isterdim.''
''Bu ara bir dünya Panep, kimse burada sonsuza dek yaşayamaz.''
''Sofraya buyurun!'' diye bağırdı pişkin somunpay.
Zanaatkarlar masanın çevresini alıp yemeğe koyuldu. Ama Panep dışında hiçbirinin iştahı yok gibiydi. Herkes kendisini bekleyen ağır işin bilincindeydi. Krallar Vadisi'nde çalışmak başka hiçbir işe benzemezdi çünkü.
Burada insanlara yer yoktu. Vadiye girebilmek, daha da ötesi öte dünyanın güçlerinin öfkesini uyandırmadan kayayı delebilmek için hakikat meydanında öğrenilmiş bütün büyülere ihtiyaç vardı. Her zanaatkar başarısızlığın kendi meslek hayatının sonu olacağının, köyün varlığını da tehlikeye atacağının bilincindeydi.
''Neden böyle cenazeye gelmiş gibi oturuyorsunuz?'' diye kızdı Panep. ''Size layık olmayan bir ölümle ölmeyi bekler gibisiniz.''
''Sen girişeceğimiz sınavları biliyora benzemiyorsun.'' diye cevap verdi kararlı Gav.
''Ne sınavı? Hep birlikteyiz. Yüreklerimiz aynı vuruyor. Parmağımızın ucuyla sonsuzluğa dokunabileceğimiz bir macera yaşamaya hazırlanıyoruz. Daha başka ne ister insan?''
''Yardımcım gülme fırsatını hiç kaçırmaz.'' dedi kurtarıcı Şet. ''Endişelerinizin boş olduğunu söylerken pek de haksız değil.''
''Oysa sen hiçbir şeyden korkmazsın.'' diye diklendi halat kasa.
''Belki içinizde en endişelisi benim ama bunu göstermek neye yarar?''
''Sizi hala anlayamıyorum.'' diye sürdürdü Panep sözlerini. ''Korku, tasa, endişe. Böylesi duygulara nasıl izin verirsiniz?'' Bilinmez en az aşk kadar güçlüdür. Onun için insanın tüm gücüyle uğraşması gerekir.
Boş boş gevezelik edeceğinize gidip biraz dinlenin diye araya girdi Kenir. 4 saat sonra Krallar Vadisi'ne hareket edeceğiz.
42. Bölüm. Geçide tırmanmak ne denli güç olduysa Krallar Vadisi'ne iniş de o kadar kolay oldu. Ustabaşı önde yürüyordu, peşinden de hata yapanların giremeyeceği büyük otlağı görmek sevincinden çıldırmak üzere olan Panep. Suskun Nefer'in endişelerinden biri de buydu zaten. Eğer hain ekibin içindeyse kutsal otlağa bir günahkar sokuyor olacaktı. Oysa ne bir kanıt vardı elinde ne de suçluyu ortaya çıkarmak için güvenilir bir yöntem. Omzundaki bu yükle yürümek zorundaydı.
''Işığın şiddetiyle taşlardan alev fışkırıyor. Bunu bir tek ben mi görüyorum?'' diye sordu Panep ustabaşına.
''Hepimiz duyuyoruz bunu. Değişik ölçülerde duyuyoruz. Yaratılacak esere layık olamazsak bu ateşin bizi yok edeceğini de biliyoruz. Batı zirvesi bizi korusun.''
''Yoksa sen de mi diğerleri gibi endişeleniyorsun?''
''Sakin ol Panep, yapacak çok işim var.''
''Seni korkutan yapılacak işin çokluğu değil, öyle değil mi?''
''Tam tersine, işin çokluğu beni mutlu ediyor ama aramızda bir hain saklanıyor. Üstelik tek amacı da bizim başarısız olmamız.''
''Buna gerçekten inanıyor musun?''
''Bu olasılığı hiçbir zaman göz ardı edemem.''
''Eğer öyle bir canavar varsa basit ama etkili bir yol kullanacaktır, seni hedef seçecektir. Ekip kaptan olmadan başı kesik tavuklara benzer.'' Ama beni unuttu o yılan. Ben hayattayken kimse senin kılına dokunamaz.
Oysa ben demek istiyordum ki,
sana suskun dediklerini unutma.
Krallar Vadisi'nin girişi kayalara oyulmuş dar bir yarıktan ibaretti. Ve ekibi karşılamak için önceden gelen Sobekili adamları tarafından korunuyordu. Nübiyeli mezar katibi ile ustabaşını selamladı. Zanaatkarlara teker teker baktı.
''Dikkat çekecek bir şey var mı?'' diye sordu Kenir.
''Hiçbir şey yok. Adamlarımın tümü görevlerinin başında. Hiçbir yabancı buraya yaklaşamaz.''
''Atölye ve şantiyeyi korumak için adamlarından en iyi ikisine ihtiyacım var.''
''Penbu ve Tusa, geçmişleri pırıl pırıl, şaibesiz. Kimse onları gafil avlayamaz.''
İki Nübiyeli gelip mezar katibinin önünde durdu. Dürüst bakışları, sağlıklı bir görünüşleri vardı.
''Haydi artık'' dedi ustabaşı.
Zanaatkarlar bir bir büyük otlağı dünyanın geri kalanından ayıran geçide girdi. Burada ışığın ve taşların hakimiyeti mutlaktı. Burada geçici olan yerini sonsuza bırakıyordu. Dimdik inen yarlar, masmavi göğün beslediği bir öte taraf sessizliği yaratıyordu.
''Sen, Penbu'' dedi mezar katibi, ''malzeme deposunu bekleyeceksin. Anahtarı sadece bende ve ustabaşında. Alet dağıtımını da bizler yapacağız. Aletlerden tek bir tanesi bile eksilirse sorumlusu sensin.''
Kenhir deponun kapısını açtı. Kazmaların, yontucuk alevlerinin, boya topaklarının ve kandil fitillerinin sayısını kontrol etti.
Vadideki son gününde depoda bıraktıklarıyla fark yoktu. Her zamanki özeniyle bir kez daha saydı, kazmalarıyla kalemlerin iyi durumda olup olmadığını denetledi, sağ ekibin getirdikleri de eklenince eldeki malzeme işe başlamak için yeterli olacaktı. Adetler sessizlik içinde dağıtıldı. Kenhir tahta bir levhanın üzerinde hangi zanaatkarın akşam iade etmek üzere hangi aleti aldığını yazdı. Hırsızlık mümkün değildi. Bozulan aletler onarılmak üzere köye götürülecekti. "Sen Tusa," dedi mezar katibi Nübiyeli'ye, "ayrıldığımız andan dönüşümüze kadar şantiyeyi koruyacaksın. Eğer biri imkansızı başarıp tüm engellerden geçer ve Şef Sobek tarafından alınan güvenlik önlemlerini atlatırsa, kim olursa olsun uyarmaya bile gerek görmeden kafasına vur onun. Söylediğimi tekrar ediyorum, kim olursa olsun." Malzeme deposunun yanına polislerin en cılız sesi bile duymalarını sağlayacak, yedi kulaklı süslenmiş bir sütun dikmişti baş heykeltıraş Aslan Userhat. Sağ ekip Suskun Nefer'in şefliğinde Büyük Ramses'in mezarının batısına, Firavun Merneptah'ın ebedi istirahatgahının kazılacağı yere yöneldi. Burun Fened ile araştırmacı İpuy kayaya uzun uzun baktı. "Kolay olmayacak," dedi İpuy sonunda. "Biraz daha uzakta delemez miyiz?" "Firavun'un ve benim kararım kesin," dedi Nefer. "Öyleyse elimizden geleni yapacağız. Yine de kararlılık kadar güce de ihtiyacımız olacak. Burada kaya oldukça cilveli, bize tuzaklar kuracaktır."
Burun Fened elini kayanın üzerindeki bir çıkıntıya koydu. "İlk kazma buraya vurulacak ve oluşan titreşim kayanın direncini azaltacak. Böylece kırılma çizgilerini daha kolay izleriz."
Mezar katibi usta başına Krallar Vadisi'nin kuruluşundan bu yana törenin başlangıcını betimleyen altın ve gümüş kazmayı uzattı. Nefer kazmayı kaldırdı, Burun Fened'in belirttiği noktanın birkaç milim ötesine sapladı. Sonra gümüş bir murç kullanarak yarığı genişletti. Kayadan değişik bir ses, hem acıklı hem de umut dolu bir türkü yükseldi sanki. Fened gülümsedi, burnu bu kez de yanıltmamıştı onu. Güçlü nal, sert taş kazmasıyla gerçek saldırıyı başlattı. Meslektaşları arasında sadece Panev onun gücüyle boy ölçüşebiliyordu. Nahut öfkelendi, kazmayı daha güçlü indirdi. Ama cesur onu taklitte zorlanmadı. Yarışma oldukça uzun sürdü, ilk yorulan Nahut'tı.
"Siz ikiniz dinlenin," diye buyurdu ustabaşı, "ötekiler küçük kazmaları alsın."
Ağırlıkları 1 ile 3 kilo arasında değişen bu aletler, darbenin şiddetini emerek metalin kırılmasını önleyen bakırla kaplı bronzdan yapılmıştı. Çalışma günleri birbirini takip etti. Yontucular kayadan küçük parçalar koparmak için uzun saplı ağır fırçalar kullanıyordu. Yavaş yavaş daha koyu çakmak taşı tabakalarını birbirinden ayıran beyaz kireç katmanları görünmeye başladı. Gördükleri Nefer'in hoşuna gitti. Kayanın niteliklerinden yontu ve resim için kusursuz bir malzeme olduğu anlaşılıyordu. Kenhir mezarın girişinin hemen soluna bir girinti kazdırıp üzerine de kolayca okunabilecek bir levha astırmıştı. Katip Kenhir'in koltuğu. Buradaki gölgede oturacak, böylece işlerin gelişmesini izleyebilecekti. Kurtarıcı Şed'in dışında tüm ekip üyeleri gerçek bir çalışma aşkı gösteriyor. Anıtsal giriş şekillendi. Bence yakında inişle ilgilenmeye başlayacaksın.
"Kayayı zedelememek için her türlü aceleyi yasakladım," dedi Nefer. "Belki zaman kaybedeceğiz ama böylece düzeltilemeyecek kusurları önlemiş oluruz. Şed de hareketsiz değil, mezarın müstakbel süslemesini hazırlıyor, bunun için bir sürü deneme yaptı bile."
"O zaten hep böyle yapmıştır, duvarın karşısına geçtiği anda en ufak bir tereddüt bile göstermez, yine de çok ilginç bir adam."
"Şed görevini eksiksiz yerine getirmiyor mu?"
"Tabii tabii, yine de kendine özgü biri, davranışını onayladığımı söyleyemem."
"Onu suçlayabilmek için somut bir şey var mı elinizde?"
"Daha çok belli belirsiz bir izlenim diyelim. Belki de sana bundan söz etmemem gerekirdi."
"Tam tersine, benden hiçbir şey saklamayın. Öğreneceklerim yüreğimi dağlayacak da olsa bilmemekten daha iyidir."
"Anlaştık Nefer, ama çok acı verecek düş kırıklıklarına uğramaya hazır ol. İnsanlar, hatta hakikat meydanında yaşayanlar bile her zaman kusursuz değildir.
Eğer eseri tamamlarsak bunun nasıl bir önemi olabilir ki?
Ya tamamlanamazsa?
Demek başaramayacağımı düşünüyorsunuz.
Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Ne var ki kötü düşler gördüm. Onlardan da bu şantiyede çarpıcı bir şeyler olacağını çıkarıyorum. Senin yeteneklerin ne olursa olsun çarpıcı olaylar. Kem göz saldırısı da endişelerimi haklı çıkardı.
Bilge kadın kem gözü yok edemedi mi?
Buna inanmak isterdim doğrusu.
Kuşkucu, dikkatli ve kötümser olmaya devam edin Kenhir. Böyle davranırsanız sizden daha iyi bir müttefik bulamam.
Mezar katibi taş koltuğuna yerleşmeye çalışırken anlaşılmaz bir şeyler homurdandı. Gözlerini dört açtığı için hiçbir alet kaybolmamış ve hiçbir şey için gereğinden fazla zaman harcanmamıştı. Tek umudu suskun neferdi. Gerçek bir önderin pençesiyle birleşen sabrına ve kararlılığına hayran olmamak elde miydi? Kayanın delinmesi neferin belirlediği hızla ilerliyordu. Sanki bütün hayatı ona bağlıymış gibi yarığın her yeni aşamasını dikkatle inceliyordu ustabaşı. Zanaatkarlar neferin sükunetini iyi değerlendiriyor, hiçbir kusura göz yummayacağını bildiklerinden ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordu. Bir kelimeyle, bir el hareketiyle bir güçlüğü aşıyor ya da bir çekişmeyi engelliyordu nefer. Yontucular ustabaşının bu cilveli kayanın huyunu öğrendiğine, soluklarını dinleyip hiç aşağılamadan emirlerini dinlettiğine inanıyordu. 5 metreden fazla kazılmıştı. Somurtkan Karo ile güçlü Naht kazma sallama sırasına girerken, Panep ile Çakal Unes ufalanan parçaları toplamaya, deri çuvallara doldurmaya girişti. Sonra çuvalları sırtlanacaklar ya da iplerle çekecekleri kütükler üzerinde ilerleyen kızaklara yükleyeceklerdi. Naht heyecanına öylesine kapıldı ki kazmasının ucu Somurtkan'ın şakağını sıyırdı.
''Beni öldürebilirdin salak!''
Somurtkan öfkeyle kazmasını kaldırdı, Naht'a vurmaya hazırlanıyordu. Onarılamayanı yapmaması için bacaklarına daldı Panep. Nefer de Naht'ı kayaya yapıştırmıştı.
21. ayrımın sonu. Sayfa 261.